Ayrım 13. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Aynı gün. Saat 19. Şırnak. Ana, kalk gidelim artık. Bak, inan abim değildi o gördüğün. O olsa sana sarılıp elini öpmez miydi? Öyle kaçıp gider miydi? Ne perişan olduk, sefil olduk burada. Torunlarını da mı düşünmezsin? Sen kalacaksan bırak Berivan dönsün bari. Yasak kalkar kalkmaz Adana'ya. Kızım bebeler kucağında, yürü ya ağzında. Soğukta hasta olacaklar vallahi. Ben de veririm benim çocukları Berivan'ın yanına. Kalırım istersen seninle birkaç gün daha. Hem Zozan bacıya da yük olduk bak. Ses etmiyor kadın ama 30 yıl önceki arkadaşın değil o da artık. Kurumuş kalmış, çökmüş. Yine iyi, açtı evini bize. Tanıdı da ama ona da ayıptır. Ana, dinliyor musun ana? Diye annesini dürttü Derman. Bir yandan da bacağında salladığı 4 yaşındaki koca bebeğini uyutmaya çalışıyordu. Mizgin Ana, Adana'ya göçtüklerinden beri teması hiç kesmediği tek arkadaşı, ahretliği Zozan'ın kocası ve iki oğlunun öldüğünü, yaşlı kadının Şırnak'a dönüp yalnız yaşamaya başladığını öğrenmiş, onun yanına gelmek istemişti. İki kadın buldukları her fırsatta etraflarındaki çocuklardan birini bulup birbirlerine mektup yazdırıyor, başlarına gelenleri birbirlerine uzun uzun anlatıyorlardı yıllardır. Helalleşmek istemişti Mizgin Ana ahretliyle belki de. Ve tabii yıllardır içinde duran yarasına bir merhem sürmek istemişti ölmeden. Ölmeden oğlu inanı görmek istiyordu yaşlı kadın. O gece yolu kesip otobüslerini durduranların arasında göz göze geldiği genç adamın oğlu olduğuna da her şeyin üzerine yemin edebilirdi. Bir dünya bir şever bir akle züvevvık dedi Mizgin Ana. Dünyaya danış aklına göre yap dedi. Kalacağım diyordu. Nuh diyor, peygamber demiyordu. Hava çoktan kararmış, dışarıdan çok da uzak olmayan bir noktadan silah sesleri duyulmaya başlamıştı. Berivan peşinde ağlayan üç çocuklu ablası ve annesinin fısır fısır konuştuğu odaya girdi. Zozan bacı mutfaktaydı. Sokağa çıkmak o sabah yapılan anonsla ikinci bir emre kadar yasaklanmış, şiddetli çatışmalar yeniden başlamıştı. Yemek yediler. Yatsıdan sonra dualar ederek uyumaya çalıştılar. Mizgin Ana, arayın Yusuf'umu, haber verin durumumuzu diyordu. Berivan sürekli Meryem yengesinin verdiği numaradan İstanbul'a, eşinin numarasından da Adana'ya ulaşmaya çalışıyor ama bir türlü başaramıyordu. Derman da kocasıyla konuşmayı başaramamıştı. Elektrik kesikti ve ne zaman geleceği belli değildi. Sabah ezanına doğru şarjları bitmesin diye telefonları kapatmaya karar verdi iki kız kardeş. Annelerine Yusuf abimlere ulaştık, ilk fırsatta çıkın oradan dediler. Selamları var diye yalan söylediler. Ertesi sabah saat 8.30 Şırnak. Kimsenin gözüne doğru dürüst uyku girmemişti. Sabaha karşı tek katlı ev bir kez daha deprem olmuş gibi sallandı. Bomba bu kez çok yakınlarda patlamıştı. Ağlayarak uyanan çocuklardan en büyüğü Derman'ın Fırat tuvalete gitmiş ama su yok ana su yok diye bağırıyordu. Elektrik zaten yoktu. Su da kesilmişti. Zozan bacı su kesintilerine alışıktı. Hazırda tuttuğu kovalardan azar azar alıp misafirlerine verdi. Evde yarım gün yetecek kadar su vardı. Berivan, nerede uyduk anama, kabus mu bu yaşadığımız, nasıl döneceğiz Adana'ya diye söylenirken yapılan anonsu duydular, sokağa çıkma yasağı devam edecekti. Bu kez Mizgin Ana mutfağa geçmiş, anormal hiçbir şey yokmuş gibi bir yandan torunlarına, kızlarına ve ev sahibine kahvaltı hazırlamaya çalışıyor, bir yandan da yardım etmesi için Derman'a sesleniyordu. Evdeki dört kadın patlamaları ve silah seslerinin bir an için susmasıyla umutlandı. Hepsi birden mutfakta iş yapmaya koyuldu. Öğlene yenilecek yemek için bile hazırlıklara başlanmıştı. Çocuklar salonda en büyükleri Fırat'ın gözetiminde otobüsçülük oynuyorlardı. Birvan ikizleri kontrol etmek için bir an mutfaktan ayrılıp salona yöneldi ki evin dış kapısının açık olduğunu gördü. Buz gibi soğuk hava koridora yeni dolmuştu. Çocukların sesi gelmiyordu. Birvan salona baktı, bağırdı. Ana, çocuklar gitmiş, çocuklar. 6 yaşındaki Fırat, 4 yaşındaki kardeşi Bedir'i ve Berivan'ın 3 yaşındaki ikizleri Eymen'le Eyüp'ü alıp saklambaç oynamak üzere sokağa çıkarmıştı. Evdeki 4 kadın donup kaldı. Ne yapacaklarını bilemediler önce. Berivan pencereden baktı, çocukları göremedi. Evin arkasına dolanan Derman da bir izle rastlamadı. İki kız kardeş ne yapacaklarını, nereye gideceklerini bilemediler. Mizgin Ana çoktan hazırlanmış, tülbendini bağlamış, hırkasını terliğini giymiş, eline aldı sopanın ucuna buldu beyaz bir başka tülbendi takıp torunlarını aramaya çıkmıştı. Anam gitti Zozan nine, sen kal burada Derman ablamla, ben de çıkayım peşinden bari dedi Berivan. Hızla hendeklere doğru ilerleyen anasının peşinden bağırıp duruyordu. Berivan sesini duyuramıyordu. O sırada kulakları sağır eden bir patlama sesiyle yere kapaklandı. Sürünerek yükselen dumanın çıktığı yöne doğru ilerlemeye çalıştı. Dumanın sesin arasında anasının elindeki ucu beyaz tülbentli sopayı gördü. Mizgin Ana bir zırhlı aracın önünde aracın içindekileri torunlarını sormaya çalışıyordu. Berivan cesaretini toplayıp ayağa kalktı, koştu, yetişti anasının sözlerini Türkçe'ye çevirdi. Aracın içinden inen bir üniformalı Berivan'a, "Sokağa çıkmak yasak bacım, duymadınız mı? Alanın da dönün evinize, yaklaşmayın, uzakta durun." deyip silahını doğrulttu. Berivan kollarını havaya kaldırdı. Mizgin Ana elinde sopası öylece duruyordu. Dört çocuklar, en büyüğü 6 yaşında, ikisi birbirinin aynı kıyafetli küçük, şimdi evden çıktılar. Aha, evimiz de şurada. Karşıdaki kırmızı boyalı ev, gördünüz mü çocukları? Allah rızası için söyleyin dedi. Siz bize yaklaşmayın, kollarınız da havada olsun. Anana da söyle, elindeki sopayı yavaşça yere bırakıp kolunu havaya kaldırsın. Ben telsizden anons ettirip soracağım çocukları, bekleyin dedi. İri yarı, üniformalı, açık kahverengi gözlü, sarkık bıyıklı adam. Gözlerinde yorgunluk, öfke ve korku, aklında kendi çocukları vardı. O sırada telsizden geçen anonsta az evvel duydukları patlama sesiyle ilgili bilgi paylaşılıyordu. Adam yüzü Berivan'a ve kollarını havada tutmaya çalışan Mizgin Ana'ya dönük, zırhlı aracı doğru geriledi. Aracın içinde gereken bilgileri aldı ve bir süre sonra yeniden indi. Geçen süre ana ile kızına bir asır gibi geldi. ''Var mı bir bilgi, kurban olayım, söyle.'' dedi Berivan. ''Sizin çocukların içinde sünnetli olan kaç taneydi?'' diye sordu adam. Şaşırdı Berivan, hızla düşündü. Ablasına olanlar geçen yaz sünnet edilmişti. Düğüne katılamamışlardı, onu hatırladı. Kendi ikizleri için acelesi yok daha, diyordu eşi Muhammed. ''Büyük olan ikisi sünnetli, küçük ikizler sünnetsiz. Kurban olayım, söyle, niye sordular, de hele.'' Az evvelki patlama sesin mayın patlamasıydı hanım. Sizinkilerin mayınları patlamış, haydi gidin şimdi dönün evinize. Sokağa çıkma yasağı bitsin, oğlanlar dönmemiş olursa hastanenin morguna gider bir bakarsınız onlar mı diye. Mayın ikisi sünnetli, dört erkek çocuğunu parçalamış, öldürmüş az evvel. Dua edin de sizinkiler olmasın. Berivan'ın çığlığıyla Mizgin Ana her şeyi anladı. Kimsenin tercüme etmesine gerek yoktu. Ana kız yere kapanıp ağıt yakmaya başladılar. Az ötedeki kırmızı evin penceresinde Zozan bacı derman olan biteni görmesin diye perdeleme yapmaya çalışıyordu. Derman görmedi ama duydu. Önce anasıyla kız kardeşin ağıtlarını duydu. Hemen sonra da bir kurşun sesi. İlk kurşun kırmızı evin o taraftan sıkıldı. Sonra karşı taraftan ikinci kurşun. 3, 4, 5, 6. Bir o taraftan bir bu taraftan. Kurşun yağıyordu sokağa. Yeniden çatışma başlamıştı. Mizgin Ana daha ilk kurşunla kelime-i şehadet getirip can verdi. Berivan yanı başında ölüp üzerine düşen anasının bedeni sayesinde birkaç kurşundan kurtuldu. Silah sesleri sustuğunda elinin ayağının uyuştuğunu hissetti. Kanı gördü. Kanın kokusunu aldı. Son bir gayretle yüzünü ablası dermanın olduğu eve doğru döndü. Ablacığım diye bağırmaya gayret etti. Sarı eteğine kanından kan boşalıyordu. Derman çok çaresiz kalmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Zozan nene yattığı yerden kalkmıyor. Berivansa az ileride yardım istiyordu. Gözüne pencerenin kenarında duran uzun çamaşır ipi ilişti dermanın. Onu atıp Berivan'ı çekmeyi düşündü. ''Yakalayabilir misin?'' diye bağırdı Berivan. ''Üşüdüm, çok susadım ablacığım.'' diye fısıldadı. Derman anlamadı. İpi atmaktan vazgeçti, cesaretini topladı, evden yalın ayak çıktı. Annesinin cansız bedeninin altında yatıp yardım isteyen kız kardeşine doğru dört adım attı. O sırada silah sesleri yeniden başladı. Derman geri dönmek zorunda kaldı. Sürünerek döndüğü evde Zozan ninenin hareketsiz öylece kas katı durduğunu fark etti. Yaşlı kadın nabzına baktı, atmıyordu. Nefesini kontrol etti, nefes alıp vermiyordu. Cep telefonuna doğru uzandı ve telefonu açıp hatırladı. Tek acil durum numarası olan 155'i çevirdi. 8. denemesinde telefonu düşürmeyi başardı Derman. Karşısına bir kadın memur çıkmış, onu ağlayarak durumlarını, ambulansa ihtiyaç duyduklarını anlattı. Ambulansları bile tarıyorlar hanımefendi. Şu an belirttiğiniz bölgeye gönderemiyoruz maalesef deyip telefonu kapatmaya hazırlanan kadına, Songül Hanım, Songül'dü değil mi isminiz? Anam Mizgin Türkan öldü, bacım yaralı, çocuklarım kayıp, evde de kalbi durmuş bir nene var diyorum, anlıyor musun? Gerekirse siz mahallenin başına kadar getirip bırakın ambulansı, ben çıkıp alayım, ben kullanmaya çalışayım dedi Derman. 10 yıl önce İstanbul'da ehliyetsiz olmaz diyen kocasının teşvikiyle kursa gidip ehliyet almış ama sonra hiç araba kullanmamıştı oysa. Talebinizi ileteyim ben ama sanmıyorum kabul göreceğini. Size bu numaradan mı ulaşılıyor diye sordu memur Songül. Şarjım bitecek hanımefendi. Ben hatta bekleyeyim, hemen sorun lütfen dedi Derman. Yanıt alamadan şarj bitti, telefonu kapandı. Hemen evdeki diğer telefon, Berivan'ın telefonu aklına geldi Derman'ın. Telefonu açtı, şifre istiyordu. Kız kardeşin doğum tarihini girdi, oldu. Telefon şifreyi kabul etmişti. 1981'de doğmuştu Berivan. Az önce ölmüştü. Geride ikisi yaşıyor mu, öldü mü belli olmayan 3 çocuğu kaldı. Son sözleri, üşüyorum ablacığım oldu. 27 Ocak saat 20. Bu mahallede yaşar bizim Perihan abla. Küçük büyük herkesin dostu Perihan abla. Kimin başı sıkışsa koşar Perihan abla. Yok Belkıs ablacığım, vallahi öyle bir şey değil. Sadece güzel kız dedim. Aşk meşk bize göre değil ablam. Hem o kız kim, ben kim, ne demişler? Davul bile dengi dengine. Nereden öğreniyorsun bu büyük büyük lafları Deryacığım çocuğum? Meryem öğretmenin verdiği Nuh Nebi'den kalma romanlarda mı yazıyor bu laflar? Aşkta denklik aranmaz bir kere. Sen bu kızı bir daha ne zaman göreceksin, onu bana söyle bakayım. Derya'ya takılmayı seviyordu Belkıs abla. Bir de Meryemlere inip saatlerce oturmayı seviyordu son zamanlarda. Nergis yukarıda evde tek başına harıl harıl sınavlarına hazırlanırken o da Meryem'e yoldaşlık ediyordu. Yusuf gündüzleri iş aramaya çıkıyor, Derya saniyeye gidiyor. Meryem'le Belkıs abla da kıtmır suyu sabah gezmesine çıkardıktan sonra gelip yemek hazırlıyor, çay demliyor, sohbet ediyorlardı. Bir yandan da ilk ılık pazar günü parktaki pazarda satılmak üzere geri dönüşüm aksesuarları tasarlıyorlardı beraber. Yusuf bugün de eve iyi bir haberle dönememiş, başvurduğu 3 büyük firmada da insan kaynaklarındaki stajyerlerden öteye geçip kimseyle görüşmeyi başaramamış. CV'nizi aldık. Siz boşuna beklemeyin. Uygun bulunursanız size yazdığınız numaradan ulaşılır yanıtından başka söz duymamıştı. Başvurdu şirketleri Meryem'in numarasını veriyordu Yusuf. Hala kendisine kötü de olsa bir telefon alamamıştı. Giderek karamsarlığı artıyor. İçine kapanıyordu ataması yapılmamış Türkçe öğretmeni Yusuf Türkan'ın. İşsiz baba adayın aklı bir yandan da günlerdir ulaşamadığı, hiçbir haber alamadığı annesi, kız kardeşleri ve yeğenlerindeydi. Meryemciğim bugün de aramadılar değil mi? Enişteler de haber alamamış dedin. Başlarına bir iş gelmiş olmasından korkuyorum artık. Haberleri izlediniz mi? Var mı yeni bir gelişme diye sordu Yusuf. Yanıtı Meryem'den önce Belkıs abla verdi. Yusufcuğum aslan parçası, Meryem izletmiyor haberleri ama ben açıp bakıyorum o mutfaktayken. Maalesef bugün de ciğerlerimiz yandı. 5 şehidimiz var Şırnak'ta. Sivil can kaybı haberi vermedi hiçbir ajans neyse ki. Bölgede terörle mücadelenin sonuna geldik diyordu. Bir bakandı galiba, kerli ferli bir adam. Kalkacak inşallah bugün yarın sokağa çıkma yasa. O zaman muhakkak iyi haberlerini alırız ablanların. Mizgin Hanım başlarındayken hiçbir şey olmaz onlara. Allah'ın izniyle hiç merak etme sen aslan parçası. Yusuf Belkıs ablanın sözlerine inanmak istedi. Hem başka da çaresi yoktu. Karı koca işsiz Türkkanların ceplerinde toplasan 100 lira ya var ya yoktu. Yusuf gideyim ben alayım onları oradan diye aklından geçiriyor ama parasızlık belini büküyordu. Enişteleri de tüm serinlikleriyle merak etme kayınço bugün yarın ararlar. Hem biz de hanımlar olmayınca az kapımızı dinliyoruz yahu diye takılıyorlardı. Meryem görümcelerini kendi kocalarından daha çok merak ediyordu. İçi sıkıldı Meryem'in. Yusuf haber kanallarını açmak isteyince dönüp Derya'ya seslendi. Derya bağlanıyor mu bu hala telefonun internete, Twitter'a girip baksan mı acaba Şırnak'la ilgili ne yazıyorlar? Sen Yusuf abini bilgilendir. Ben de azıcık hava alıp geleyim. Gel kıtmış suyu akşam yürüyüşüne çıkaralım istersen Belkıs abla. Belkıs abla dışarı çıkmak yerine Twitter'da yazılanları öğrenmek istiyordu. Kıtmış suyu için daha erken ciğerparem. Ben onu çıkartırım sonra. Sen hava alayım diyorsan istersen yürü gel. Ben sen gelene kadar öğlenki bulaşıkları halleder, yemeği de ısıtırım dilersen dedi. Meryem atkısını boynuna sardı, veresini başına taktı, en kalın kazağının üstüne Derya'nın çıkarıp portmantoya astı rahmetli babasının paltosunu giydi. Sessizce çıktı evden. Derya Twitter'a girmişti bile. Yusuf abi Şırnak yazınca öyle çok şey çıkıyor ki gündemde ikinci sıraya yükselmiş Şırnak. Herkes Şırnak'a ses ver diyor ama ne olmuş tam anlamadım. Gündemin birinci sırasında şehitler ölmez etiketi var dedi. Etiket ne demek Derya'cığım? Twitter'a girene etiket mi dağıtıyorlar? Nasıl oluyor bu işler? Deyip Derya'nın elindeki telefona daha dikkatli baktı Yusuf. Belkıs abla da Yusuf'un omzunun üstünden telefonun ekranını görmeye çalışıyordu. İyice merak etmişti. Derya tane tane anlattı. Etiket demek belli konuda aynı başlıkla yazılanlar demek. Bak bak, biri küfretmiş, diğeri de ona küfretmiş. Amma küfürleşmişler. Neyse çocuğum, geç küfürleri de sadede gel. Ne yazıyorlar? Televizyonda söylenmeyen bir şey söyleniyor mu? Televizyonda bunların hiçbiri söylenmiyor ki bazen Belkıs abla. Dur şu küfürbazları geçeyim de göstereyim sana. Bak mesela 3-4 kişi aynı şeyi yazmış. İki kadının cesedi yol ortasında kaç gündür duruyormuş. Cenazeleri bile alan olmamış daha. Yusuf'un yüzü kıpkırmızı oldu. Derya da boş boğazının farkına vardı. Hemen düzeltmek istedi. Yani illa doğru olacak diye bir şey yok tabii burada yazılanlar. Herkes kafasına göre sallıyor. Ne isimleri belli ne de bir kare fotoğrafları var sözde edilen kadınların, dedi. Yusuf, iyi bak Derya'cığım, eşkal demik yok yazılanlar arasında, dedi. Derya iyice korktu. Yok abicim yok, Galatasaray maçı ile ilgili yazılanlar zaten şimdi şırnağa geçti bak sıralamada. Böyle bu Twitter işleri, anlık değişiyor deyip uygulamadan çıktı. Meryem buz gibi bir havada adımlarını giderek hızlandırıyordu. Hedefi sokağın başındaki parka kadar gidip 3 turda orada atıp dönmekti. İyi geliyordu yürüyüş. Hem doktor da tavsiye etmişti. Doktora gittiği günün akşamında Yusuf'a müjdeyi vermiş. Bir kızımız olacakmış böceğim. Bebeğinde benim de sağlığımız gayet iyiymiş, demişti Meryem. Bu Türkan ailesinin uzun zamandır aldığı tek iyi haberdi. Yusuf'un gözünde daha o an yumuk yumuk pembe bir kız bebek canlanmış. Hem heyecanlanmış hem havalara uçmuş. Bir yandan da kızımızı prensesler gibi yaşatacağım dağ çiçeğim. Sana söz, sana söz, kızımız dünyaya gelmeden iş bulacağım. O çocuk dünyanın en mutlu çocuğu olacak. Sen de dünyanın en rahat ve en güzel annesi olacaksın, diye hırslanıp iç geçirmişti. O günden beri doğmamış kızlarına isim düşünüyorlar, meslek beğenmeye çalışıyorlardı. Meryem temposunu iyice artırdı, parka ulaştı. Parkta bu soğukta kimsecikler yoktu. Yolun kenarında farlarını yakmış duran mavi arabayı fark etti Meryem. Arabanın ışığı gözünü aldı, neredeyse koşu temposunda yürümeye devam etti. Neredeyse 5 aylık hamileydi artık Meryem. Bir an karnında minik kızının tekmesini hissetti. Ancak 1-2 dakika sonra hissedeceği bir tekme daha vardı Meryem annenin. Mavi arabadan bir anda çıkan uzun boylu, kirli sakallı bir adam arkadan hızla yaklaşmış. Hamile kadının bu saatte parkta tek başına ne işi var? Bu mahallede böyle şey istemiyoruz. Al bu sana ders olsun be kadın, deyip Meryem'in sırtına bir tekme indirmişti. Neye uğradığını şaşırdı Meryem öğretmen. Nefesi kesildi, yere yığıldı. Saldırgan bu kez üstüne çıkıp yüzüne tokat atacaktı ki eli havada kaldı. Yalvarırım yapma, ne istersen veririm, özür dilerim, bir daha yalnız başıma çıkmayacağım dışarı. Bebeğime bir şey olacak, vurma bana, dedi Meryem. Sonradan o anlara dair hatırladığı tek şey de dilemek zorunda kaldığı özür olacaktı. Hiçbir şeyden değil ama bu saldırgandan özür dilemiş olduğundan dolayı kendi kendini yiyip bitirecekti. Bir an ağzıma iyice yaklaştı, öpecek sandım, elimle ittirdim. Yüzünü görsem hatırlarım sanırım. Çok karanlıktı ama kirli sakallı olduğunu görebildim. Bir de mavi bir arabadan indi. Plakası mutlaka kamera kayıtlarından tespit edilecektir memur bey, dedi. İfadesini tamamladı Meryem. Saldırgan o bağırınca kaçmış, parkta bu korkunç olaya şahit olan bir kadın da aynı hızla uzaklaşmıştı. Yüzü gözü çizik içinde, belini tutarak eve dönebildi Meryem. Belkıs abla kapıyı açtığı gibi onu kapıp, Yusuf hastaneye gidiyoruz hemen. Derya, kıtmırsı sana emanet, haydi çabuk ol aslan parçası, yolda öğreniriz detayları. Meryem iyi değil, diye içeri doğru bağırdı. Apar topar bir taksiyi durdurup hastaneye geldiler. Acil serviste kontrolleri yapıldı Meryem'in, durumu iyiydi. Nöbetçi hekim, yarın polikliniğe gelip daha detaylı kontrolden geçmenizde fayda var. Ancak şimdi gidebilirsiniz. Tabii saldırı söz konusu olduğu için emniyetten arkadaşlar da ifadenize başvuracak, dedi. Polis Meryem'in ilk ifadesini hastanede aldı. Hastaneden çıkarlarken bir kameranın ışığı gözlerini aldı. Buralardan her daim haber çıkar diye acilin önünde turlayan bir acar muhabir mikrofonunu Meryem'in ağzına dayayıp "Geçmiş olsun, kim sizi bu hale getirdi?" diye sordu. Meryem başına gelenleri hiç tanımadığı muhabire anlatırken daha fazla kendini tutamadı, ağlamaya başladı. En çok da özür dilemiş olmak koydu. Ben ne yaptım ki özür dileyecek? Parkta yürüyemeyecek mi bu ülkede artık kadınlar? Ne hakla beni tekmeler bu alçak? Kimden cesaret alıyor bu saldırganlar, dedi. Belkıs abla muhabire, daha fazla yormayın çocuğum Meryem öğretmeni. Hem kendisi 5 aylık hamile, deyince muhabirin gözleri parladı. Yarın akşamki ana haber bültenine ilk 3 sıradan girecek haberi yakalamıştı. Ertesi gün sabah 7.15. Kim bu şimdi? Saat kaç böceğim? Kim arıyor beni sabahın köründe? Hayırdır inşallah, dedi Meryem. Yusuf yatağın kenarında duran telefona uzandı. Arayan Mert'ti. Kusura bakmayın abicim, rahatsız ediyorum bu saatte. Ben sabah haberlerini izliyordum da Meryem ablayı gördüm. Haberimiz yoktu, çok geçmiş olsun, iyi mi şimdi diye sordu. Yusuf uyku sersemi, iyi iyi Mert'cim sağ ol, hangi kanal gösteriyor bizi diye sordu. Derya o kanalı çoktan açmıştı bile. Yusuf'la Meryem salona gelirken Meryem'in cep telefonu bir daha çaldı. Arayan, haberi ilk gösteren TV kanalının sabah haberleri ekibiydi. Meryem Hanım başına gelenleri telefon bağlantısıyla canlı yayında anlatmak ister mi acaba diye soruyorlardı. Yusuf, seni televizyona bağlamak istiyorlarmış daha çiçeğim, ne dersin, gücün var mı dedi. 10 dakika içinde Türkiye'nin erken uyanan insanları Meryem'in başına gelenlerden haberdardı. Allah! Twitter'da da etiket açılmış. Meryem öğretmen yalnız değildir yazıyorlar. O aşağılık herifi bugün yarın bulurlar mutlaka Meryem ablacığım. Sen hiç üzülme, geç uzat ayağını da şöyle dinlenmene bak. Ben müsaadenizle çıkıyorum. Adem şimdi gelir, gecikmeyelim işe. Vazoyu haftalığı bıraktım, haberiniz olsun deyip bir de Meryem ablasının yanağına öpücük kondurup evden çıktı Derya. Adem elinde yarım ekmek arası helva ile sokağın başında göründü. Durağa yürürlerken, Derya kanka kahvaltı yaptın mı, bölüşelim ekmeği bak sıcak sıcak dedi. Yanıt dahi beklemeden ekmeğini bölüp Derya'ya uzattı. İlk gelen dolmuşa bindiler, yarım saat sonra ustaların yanındaydılar. O sabah Derya'nın Belkıs ablaya söz ettiği genç kadının arabasını teslim etmeleri gerekiyordu. Diğer arabalardan daha fazla uğraştı Derya o fıstık yeşil arabayla. İçini dışını en az 4 kez sildi, pırıl pırıl yaptı arabayı, oda spreyleri sıktı. Kendisi de ustanın odasının yanındaki lavaboya 15 dakikada bir gidiyor, lavabo aynasının kenarında duran saç jölesinden azar azar alıp kıvırcık saçlarını sürüyor, sonra aynada kendini uzun uzun inceliyor, beğenmeye çalışıyordu. Şu kocaman sivilce de çıkacak günü buldu burnumun ucunda, sıksam bir türlü sıkmasam bir türlü diye söylenirken ustası dışarıdan seslendi Derya'ya. Derya, midenin bozdun oğlum, ne bu bugün kaçıncı tuvalete gidişin? Akşama kadar 4 arabayı da teslim etmemiz gerekiyor. Adem'e kaldı bütün işler, iyi misin? İyiyim ustam, çok iyiyim, hemen geliyorum. Ara gibi çalışır teslim ederiz hepsini, sen canını sıkma. Küçücük tamirhanenin önünde 3 araba, içinde ise durumu daha kötü olan bir başka araba duruyordu. Etraf mazot, üstübü, lastik ve biraz da lahmacun kokuyordu. Numan Usta koyu bir Beşiktaş taraftarıydı. Duvarlarda Beşiktaş atkısı, takımın def posteri ve bir de farklı maçlarda çekilmiş fotoğraflar asılıydı. Ustanın odasındaki radyoda takımın eski futbolcularından birinin sunduğu radyo programı vardı. Bu eski futbolcunun bir elini şortun içine sokup tombala çekecekmiş gibi yaptığı anın fotoğrafının "Ayıp oluyor kardeşim" manşetiyle tam sayfa yer aldığı eski bir spor gazetesi tamirhanenin lavabo kapısına asılıydı. Ayıp oluyor ama biz sözümüzün her zaman arkasındayız hanımefendi. Bugün teslim edeceğiz dediysek bugün. Bizde yalan yok. Siz geçin içeri, üşümeyin isterseniz. Derya, bir çay çek hanımefendiye diye seslendi Adem dışarıdan. Beklenen müşteri gelmişti. Dilara bir vakıf üniversitesinin 2. sınıf öğrencisiydi. Amerikan dili ve edebiyatı okuyordu. Levent'te babasının kiraladığı stüdyo tipi bir dairede kalıyor, hafta içi okula gitmek, hafta sonu da arkadaşlarıyla gece turlarına çıkmak için kullandığı fıstık yeşili arabasına tostosum diyerek oyuncak ayı muamelesi yapıyordu. Arabayla duygusal bir bağ geliştirmişti neredeyse bu koca bebek. Fosforlu pembe atkısını çözüp içeri girdi Dilara. Yanındaki Dore zincirli küçük çantasının içinden küçücük parlak bir şişe çıkardı, iki fıs sıktı. Koku iğrençmiş burada yalnız. Palton beyaz olmasa geçeceğim de kirlenir diye korkuyorum. Siz en iyisi dışarı getirin benim çayımı Derya Bey. Derya'ydı değil mi dedi. Çantasının içindeki küçük makyaj aynasına bakarak pembe rujunu tazeledi Dilara. Derya öylece bakıyordu. Söyleneni anlamamış gibiydi. Dilara'nın dudaklarına, gözlerine, memelerine, beline, kalçalarına, botlarına bakıyor. Öylece duruyordu. Ateş bastı Derya'yı. ''Ay vazgeçtim çaydan, temiz bir kupanız varsa bir latte alabilirim aslında.'' dedi Dilara. Derya lastik değiştirirken giydiği tulumu çıkarmış, bugüne özel, özene bezene hazırladığı dar kot pantolonu ve lastik taşımaktan belirginleşmiş, pazılarını ön plana çıkaran daracık tişörtüyle öylece duruyordu. Tişörtü Belkıs abla vermişti Derya'ya. Üzerinde Charlie Chaplin baskısı olan unisex bir tişörttü. ''Burnumun ucunda sivilce olması iyiydi.'' diye düşündü bir kez daha Derya. Latte canım, Derya Beyciğim, alo, ay sıkıldım ama filtre kahve diyorum, o da mı yok diyorum. Ne zaman bitecek bu arabanın işi? Elemanınız duymuyor herhalde beni usta, engelli kadrosundan mı aldınız bu arkadaş işi? Deyip saçlarını savurarak tamirhaneden çıktı Dilara, cep telefonu çalmıştı. Kızım yıkılıyor diyorum sana, sabaha kadar tıklım tıklım diyorum. Fashion blogger kaynıyor içerisi diyorum. En trend mekan seçilmiş diyorum. Ben arabayı alacağım şimdi. Benim arabayla gideriz. Tolga Han beni buraya bıraktı sağ olsun. O da iki arkadaşını getirecek akşam diye. Arkadaşı Büşra'yı ikna etmeye çalıştı Dilara. Akşam yeni açılan bir kulübe gitmek istiyordu. Adem Derya'yı elindeki anahtarla dürttü. Ensesine vurdu. Ne duruyorsun Derya Beyciğim? Latte yapsana hanımefendi. Bol köpüklü olsun deyip güldü. Derya kendine geldi. İlk kez böyle hissediyordu. Sanki eli ayağı karıncalanıyor, elindeki işe de konsantre olamıyordu. Ustasının odasının kapısında küçük tezgahta duran su ısıtıcısına su koydu, içi sararmış bir kupa bulup içine bir kaşık kahve attı. Isıtıcıdaki su kaynadı. Derya kaynayan suyu kupaya dökecekti. Dilara seslendi dışarıdan. Derya Beyciğim, ama bu arabanın içine bunca kötü koku sıkılır mı? Akşam arkadaşlarıma ne diyeceğim? Boş zamanlarımda uzun yolda ağır vasıta şoförlüğü yapıyorum mu diyeceğim? Ay çok rica ederim, bu kokuyu yok edin. Derya kaynayan suyu kupaya değil doğrudan sağ kolun üzerine döktü. Eski futbolcunun radyo şovunda müzik zamanıydı. Cem Karaca söylüyordu. Ustam geldi sırtıma vurdu. Unut dedi romanları. İşçisin sen, işçi kal. Giy dedi tulumları. 13. ayrımın sonu, sayfa 230.